Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 3.
Avrupa kıtasında Osmanlıların elinde kalan topraklar Adriyatik kıyılarından Türk boğazlarına kadar geniş bir şerit halinde uzanıyor, Arnavutluk, Makedonya ve Trakya'yı kapsıyordu. Asya'da ise 1878 yılında Ruslara terk edilen Kuzeydoğu köşesi dışında Anadolu ile Arap toprakları elde kalmıştı. Mısır kuramsal olarak Osmanlı yönetimi altındaydı ama 19. yüzyılın başında Mehmet Ali Hanedanı kurulunca padişahların etkisi kalmamıştı. Yine de Trablusgarp ve Bingazi'den oluşan Libya doğrudan ya da yerel aşiret reisleri aracılığıyla Osmanlılar tarafından yönetilmekteydi. 1893 yılında Libya ve sultanın etkin yönetimi altında bulunmayan topraklar hariç tutularak yapılan sayımda ülkenin toplam nüfusu 17 milyon olarak bildirilmişti. Dipnot: Kemal Karpat, Ottoman Population Records and the Census of 1881-2-1893 adlı yazısı, International Journal of Middle Eastern Studies, IJMS adlı yayını Mayıs 1978 Cilt 9 No. 2 sayısında yayınlanmıştır. Bu rakam gerçeğin kesinlikle altındaydı. Çünkü vergi vermek ya da askere alınmak korkusuyla sayım memurlarından kaçanların sayısı çok yüksekti. Daha da önemlisi, yerel gelenekler kadınların çoğunun sayılması da önlemişti. Yine de Atatürk'ün doğduğu yıllarda ülkenin nüfusu ve kapsadığı farklı dinsel topluluklar hakkında bize biraz olsun bilgi vermeye yetiyor. Toplam 17 milyon nüfusun 12,5 milyonu Müslüman olarak gösterilmişti. Geri kalanların dağılımı 2 milyonun biraz üstünde olan Rum, 1 milyona yakın Bulgar, 1 milyondan biraz fazla Gregorian, 150 bin Katolik, 37 bin Protestan Ermeni, 180 bin Yahudi ve yaklaşık 240 bin yabancı olarak gösterilmişti. Yabancı olarak kaydedilenlerin çoğu başka ülkelerin pasaportlarını taşıyan yerel halktı. Avrupa kıtasında ise İstanbul ve çevresiyle Ege Adaları dışındaki bölgelerdeki sayım sonuçları toplam 3 milyon 100 bin insandan 1 milyon 400 bininin Müslüman olduğunu gösteriyordu. Müslüman halkın büyük çoğunluğu Asya'da yaşıyordu. Gerçi resmi istatistikler halkın ana dillerini açıklamamıştı ama Türkçe konuşanların çoğunluğunun Anadolu'da yaşadığı biliniyordu. Selçuklu Türklerinin ele geçirdiği ilk Bizans toprakları olan Anadolu, Osmanlıların dönemi sona ermeye başlarken hala Türklerin ana vatanıydı. Ülkeyi yöneten Müslüman topluluk 19. yüzyılın sonunda endişelere kapılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu 200 yıldır gerileme dönemi yaşıyordu. Herhangi bir bölge yitirildiği zaman Müslüman göçmenler geri kalan topraklara akın ediyorlardı. Balkanlarda ilk toplu göç 1821 yılındaki Yunan isyanından ve 1830 yılında Avrupa'nın koruması altında Yunanistan Krallığı'nın kurulmasının ardından yaşandı. 1877-78 yıllarında yaşanan Türk-Rus savaşı sırasında ve sonrasında görülen göçmen akını ise öncekilerin kat kat üstündeydi. İsmi dışında her türlü bağımsızlığı kazanmış olan Bulgaristan'dan Müslümanlar kitleler halinde göç etti. Savaşa katılmadığı halde Avrupalı büyük güçlerin savaşa katılanların elde ettiği kazançlara karşılık tazminat hak ettiğine inandığı Yunanistan'a terk edilen Teselya bölgesinden de göçmenler geldi. Güneye doğru ilerleyen Rusların işgal ettikleri topraklardaki Müslümanlar da farklı bölgelere kaçtılar. Gerçi bu toprakların üzerinde Osmanlıların egemenliği çok kısa sürmüştü ama yöre halkı Osmanlı Devleti'ni koruyucu olarak görüyordu. Önce Kırım ve çevresindeki steplerde Türkçe konuşan Tatarlar, ardından Batı Kafkasya'da yaşayan Çerkezler ile Apazların büyük çoğunluğu, kuzey yamaçlarda yerleşik Çeçenler, Lezgiler, doğu yamaçlardan Dağıstanlılar ve Trans-Kafkasya bölgesinden Müslüman Gürcüler, imparatorluğun geriye kalan bölgelerine akın ettiler. Mustafa Kemal Atatürk'ten birkaç yıl sonra Edirne'nin dışındaki göçmen yerleşim bölgesine doğan yazar Şevket Süreyya Aydemir otobiyografisinde şöyle yazıyor: "Doğuşum 1897 Türk-Yunan Harbi sırasına rastlamış. Zaten o yıllar hiç de sükun yılları değildi. O yıllar kanlı, muammalı bir asra gebeydi. Bizim mahallemiz bir göçmen mahallesiydi. Kırım'dan, Dobruca'dan, Tuna kıyılarından, zaman zaman harpler, katliamlar içinden kopuk gelen göçmen sellerinin artıkları, 150-200 yıldan beri hemen daima yenilen ordular, daima gerileyen sınırlarla beraber adım adım çekilerek buralara kadar sürülmüşlerdi. Bizim göçmen mahallemizin her biri bir başka yerden göçüp gelen her ailesinin konup göçtüğü yerlere ait ayrı bir hikayesi vardı. Sınırların ötesinden sızan yeni göçmenlerle mahallenin halkı gün geçtikçe artardı. bu yeni gelenler yuvalarını, topraklarını doğdukları yerlerde bıraktıktan sonra zahire kap, kaçak, yorgan döşek namına ne alabilirlerse iri öküzlerin çektiği ağır arabalara atarlar, yollara dökülürlerdi. Kadınlarla çocuklar bu yüklerin üstüne bindirilirdi. Bu perişan kafileler eski istila ordularının Balkanlarda, Tuna'da ve daha ötede yerleşip köy, şehir, kale kuran eski fatihlerin geri dönen artıklarıydı. Dipnot, Aydemir, Suyu Arayan Adam, sayfa 19-22. Her tarafta Müslümanlar arasında devlet elden gidiyor ya da Fransız devriminin terminolojisine uygun olarak vatan elden gidiyor çığlıkları yükseliyordu. Herkes devlet nasıl kurtulabilir sorusunu soruyordu kendine. Ne var ki Osmanlı reformcuları topraklarını koruma altına almak için Avrupa yöntemlerini uygulamaya kalkışınca da tutucu Müslümanlar bu kez geleneksel dinlerinin tehdit altında olduğuna inanıp din elden gidiyor diye bağırıyorlardı. Müslümanların kapıldığı güvensizlik duygusunun en güçlü olduğu yer Makedonya'ydı. Bölgenin en önemli kenti Selanik ile güneyindeki Halkidikya yarımadası dışında kalan topraklar, zafer kazanan Rus ordusunun baskısıyla 1878 yılında imzalanan Ayas Stefanos yani Yeşilköy Anlaşması ile Bulgaristan'a terk edilmişti. Birkaç ay sonra Rusya'nın böylesine güç kazanmasını istemeyen İngiltere'nin ısrarıyla Makedonya-Berlin Antlaşması uyarınca tekrar Osmanlılara bırakıldı. Ama yörede yaşayan Müslümanlar bu durumun geçici olduğu duygusuna kapıldılar. Makedonya'da ortaya çıkan gerilla eylemleri bu duygunun doğru olduğunu gösteriyordu. 1893'te kurulan Makedonya İç Devrimci Örgütü, İmro, taraftarlarını Slavca konuşan Doğu Ortodoks Kilisesi'ne bağlı, şikayetleri biraz etnik biraz da tarımsal nedenlere dayalı Makedonlar arasında buluyordu. Örgütün sloganı Makedonya Makedonyalılarındır biçimindeydi ama ana amacı bir Balkan Federasyonu içinde özerk bir Makedonya yaratmaktı. Her şeye karşı Makedon kimliği belirsizdi. Bölgede konuşulan Slav dilini Bulgarca'dan ayırt etmek zordu ve Bulgar milliyetçileri ayrı bir Makedon kimliğinin varlığını kabul etmeye yanaşmıyorlardı. Yine de Bulgar askeri istihbaratı Ayas Stefanos Anlaşması ile söz verilen ve Berlin'de geri alınan büyük Bulgaristan umudunu gerçekleştirmek için İmro ile işbirliğine girişti. Bu arada İmro'yu Bulgar yayılımcılığının bir aracı olarak gören Yunan ve Sırp istihbarat örgütleri bölgedeki haklarını kazanabilmek için kendi gerilla çetelerini kurdular. Çeşitli Hristiyan milliyetçilerinin birbirleriyle ve Osmanlı hükümetiyle çarpışması yöre halkını korkuya sürüklerken tüm aktörler gözlerini Avrupa'nın büyük güçlerinin yani Düvelli Muazzama davranışlarından ayırmıyordu. Berlin Antlaşması'nı uygulatanlar bu büyük güçlerdi ve şimdi de tek tek ya da değişik birleşmeler içinde geri kalan Osmanlı topraklarında reformlarını gerçekleştirebilmesi için baskı yapıyorlardı. Büyük güçlerin entrikaları ve kararları karşısında özellikle Müslümanlar dehşete düşmüşlerdi. Edirne'deki okul yıllarında Şevket Süreyya Aydemir şöyle söz ediyor. Gerçi biz çocukların arasına doğru inildikçe bu Düveli Muazzama denilen kudretin ne olduğu oldukça dumanlanıyordu. Ama anladıklarımız ve inandığımız şuydu ki bu Düveli Muazzama'nın istediği her şey bizim Osmanlı Devleti'nin zararınaydı. Zaten bizim Edirne'de bile caddelerden faytonları içinde geçen Düveli Muazzama konsoloslarıyla, sokaklarda sırmalı elbiseleri içinde dolaşan konsolos kavaslarının, Karadağ kökenli yerel nöbetçiler bile halka yüksekten bakan ve bizleri aşağı gören bir halleri vardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 47. Müslümanlar devletlerini güçlendirerek ve Hristiyan komşularının davranışlarını taklit ederek bu tehdide tepki gösterdiler. Aynı yazar şunları anımsıyor. Oyunlarımızın en başında çetecilik ve komitecilik oyunları gelirdi. Çeteler, gerilla örgütleri, çeteciler ise haydut anlamını taşırken, komiteler gizli örgüt ve komiteci ya da komitacılar milliyetçi teröristler oluyorlardı. Bunun için önce kaptanlar, Yunanca kapetaniostan, voyvodalar, Slavca askeri önder anlamına seçilirdi. Bu kelimeler Rum, Bulgar çetecilerinin reislerine verilen isimlerdi. Seçtiğimiz kaptanlar, voyvodalar çocukların en kuvvetlilerinden, en gözü pek olanlarından ayrılırlardı. Oyuna katılanlar hemen feslerinin kenarlarını kıvırarak onları güya Rum, Bulgar eşkıyasının kalpaklarına benzetirlerdi. Bellerimize bıçak tabanca vazifesini görecek çubuklar, tahta parçaları takardık. Ceplerimize, kuşaklarımıza bomba yerine taşlar doldururduk. Dipnot adı geçen eser sayfa 17. Önceleri İtalyan karbonariler, ardından anarşistler tarafından sergilenen Avrupa'nın şiddet dolu gerginliğinin kanun dışı yerel davranışlara yansımasından kaynaklanan bir şiddet kültürü Osmanlı topraklarını sarıyordu. Tabancaların, bıçakların, el bombalarının simgesel önemi büyümüştü. Haçlar, İnciller ve Kur'anlar hiçbir biçimde birbiriyle uyuşmayan gizli katılma törenlerinde kullanılıyor, gizli milliyetçi örgütlerin amblemlerinde ve yayınlarının başlıklarında yer alıyordu. Yine de Hristiyan ve Müslüman toplumlar arasında bir fark vardı. Hristiyanlar arasında kökeninde din dışı bir hareket olan milliyetçilik dinle birleşmişti ve çoğu zaman din adamları bunu yüreklendiriyor ve hatta hareketin içinde yer alıyorlardı. Müslümanlar arasında ise milliyetçilik dine karşı bir hareket olarak başlamıştı. İslam'ın dini kurumları tüm Müslüman topluluk yani ümmet için kurulmuştu ve tam ortasından yükselmeye başlayan ulus fikrini kapsamıyordu. Buna karşılık 19. yüzyılın sonlarında Yunan, Sırp, Bulgar, Doğu Ortodoks ve Ermeni Gregorian kiliseleri kendi milliyetçi ideolojilerini taşımaya başlamışlardı. İç ve dış düşmanların baskısı altındaki Müslüman toplumu, nüfusun azalması tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştı. Bunun nedenlerinden biri savaşların etkisiyle İstanbul ve diğer bazı bölgelerin dışında yaşayan Müslümanların askere alınmasıydı. Genel bir kural olarak gayrimüslimler Osmanlı ordusuna alınmıyordu. Müslüman toplumun azalmasının başka bir nedeni de yeni Avrupa öğretilerinin özellikle tıp bilimi konusunda geri kalmış olmasıydı. Doktorlar ve eczacıların büyük çoğunluğu Müslüman değildi ve Müslümanların çoğu hala geleneksel Hipokrat tıbbına ve koca karı ilaçlarına güveniyordu. Geri kalmışlıkla birlikte ortaya çıkan yoksulluk da sağlık standartlarını düşürmüştü. Mustafa Kemal Atatürk mutlak hakimiyet gücünü kullanan son Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde dünyaya geldi. Abdülhamit 1876 yılında 34 yaşında tahta çıktığında yaşanan dahili ve uluslararası kriz devletin varlığını tehdit eden ilk bunalım değildi. 1875'te Bosna Hersek'te Hristiyan köylüler ayaklanmıştı. 1876'da milliyetçilik çalkantısı Bulgaristan'da ayaklanmaya neden olmuş, önemli ölçüde can kaybıyla bastırılabilmişti. Bulgar köylülerinin Müslüman çeteciler tarafından katledilmesi Rusya, İngiltere ve diğer ülkelerde de kamuoyunu öfkelendirmişti. Osmanlı Devleti'nin varlığını korumayı amaçlayan devlet adamlarının gücü azalmıştı. Avrupalı büyük güçler derhal reform yapılması için ısrar ediyorlardı. Osmanlı bürokrasisi arasından yükselen bir grup, dış destekli kendi kendini yönetme isteklerine karşı durabilmek için imparatorluğun her köşesinde gönüllü olarak reform yapılması gerektiğini öne sürüyordu. Liberal görüşte Osmanlı bürokratları meşruti bir hükümdar altındaki parlamentonun devleti bir arada tutacağına ve yabancı ülkelerin eleştirilerini tatmin edeceğine inanıyorlardı. Aynı zamanda yabancılara ve yurt içindeki etkisiz hükümete karşı güçlü bir Müslüman dinci tahrik unsuru da ortaya çıkmıştı. İkinci Abdülhamit meşruti düzene geçmek isteyenlerin adayı olarak tahta çıktı. 23 Aralık 1876 tarihinde ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esası ilan edildi ve 19 Mart 1877 günü parlamento toplandı. Ne var ki parlamentonun açılışı Rusları yatıştırmak yerine Çar'ın savaş ilan etme kararını hızlandırdı. 14 Şubat 1878 tarihinde Osmanlı ordusu Ruslara yenilince Abdülhamit parlamentoyu kapattı. Gerçi kuramsal olarak anayasa varlığını sürdürüyordu ama padişah ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Üstlendiği ilk görev Avrupa ve Asya'da toprak yitirmiş olan Osmanlı Devleti'ni yeniden yapılandırmaktı. Koşullar çok kötüydü. Ülkenin dört bir yanı göçmen akınına uğramış, hazine boşalmış, askeri harekatların yarattığı hasardan dolayı bazı bölgelerde, özellikle Doğu Anadolu'da kıtlık baş göstermişti. Makedonya'daki Hristiyanlar arasında başlayan milliyetçilik dalgalanmaları, Anadolu'daki Ermenilere de sıçrayınca yurtta huzur kalmamıştı. Abdülhamit iç ve dış düşmanlarının arasındaki farklılıklardan yararlanarak bu bunalımla başa çıkmayı başardı. Rusya'yı İngilizlere, Almanya'yı ise her ikisine karşı kullandı. Rus Kazakları örneğinde Kürt aşiret alayları oluşturdu. Böylece kolayca denetlenemeyen Kürt aşiretlerine işbirliği ve rüşvet çağrısı yapılarak Ermeni milliyetçilerinin ayaklanmaları önlenmiş oldu. Ne var ki Ermeni milliyetçilerinin saldırılarına yerel Müslüman gruplar daha bir şiddetle karşılık verince, Abdülhamit'in olup bitenleri gizlice kontrol etme tekniğinin düzenli, kesin kararlı bir hükümetin yerini tutmadığını gösterdi. Üstelik bir yandan da güçlü yöneticilerden istikrarlı bir yönetimin sürekliliğine izin vermeyecek kadar korkuyordu. 1878 yılındaki Berlin Kongresi'nden 1908'de anayasanın tekrar ilanına kadar geçen süre içinde İstanbul hükümeti 18 kez değişmişti. Sadrazamların genelde görevlerini birkaç ay sürdürmelerine izin veriliyor ve sonra padişah onları tekrar iş başına getirmeye karar verene dek bir köşede bekletiliyorlardı. 1890'lı yıllarda Anadolu'yu kasıp kavuran ve sonunda başkente de sıçrayan şiddet olaylarında ölen Ermenilerin sayısı sürekli olarak tartışılmaktadır. Türk tarihçiler en fazla 20 bin Ermeni ile yaklaşık 5 bin Müslümanın öldüğünü hesaplarken, Ermeni ve Ermeni yanlısı yazarlar bu sayıyı 88 bin ya da daha fazlası olarak gösteriyorlar. Dipnot, Gürün, sayfa 167-8. Abdülhamit döneminde ve sonrasında bir bütün olarak Ermeni nüfusunun arttığı bir gerçektir. Ama büyüme hızı Müslüman ve Rumlardan daha düşük olduğundan, kayıpların sayısının daha az olduğu düşünülebilir. Dipnot, McCarthy, sayfa 117. Yine de Ermeni hareketinin bastırılması Abdülhamit'in batının gözünde lanetlenmesine yol açmıştır. Politikacılar, yazarlar ve karikatüristler tarafından kanlı ya da Kızıl Sultan olarak anılmaktaydı. Yerel kara mizahçılar padişaha, ben saldırın dedim, öldürün demedim sözlerini yakıştırırken herhalde gerçeğe daha fazla yaklaşmışlardı. Temelinde Ermeni sorunlarının önemi ölülerin sayısında değil, Ermenilerle içinde yaşadıkları Müslüman çoğunluk arasında baş gösteren düşmanlıkta yatıyordu. Bin yıldan uzun bir süre az ya da çok huzurlu bir biçimde süren beraberlik bir kuşakla sona ermişti. Abdülhamit kuşkucu, kurnaz ve korku doluydu ama gereksiz yere acımasız değildi. Polis ajanlarının ve jurnalcilerin ihbarları sürekli olarak Yıldız Sarayı'na akıyordu. 1853-55 yıllarında bir Ermeni mimar tarafından Sultan Abdülmecid için Boğaz'ın Avrupa kıyısında inşa edilen Dolmabahçe Sarayı tüm dünyaya açık gibi duruyordu. Yıldız Sarayı ise daha korunaklıydı. Padişah ve görevliler entrikacıları ve isyan etmeye hazır olanları aşağı yukarı biliyorlardı. İçlerinden bazıları uzak köşelerdeki zindanlara atılmış, bir kısmı sürgüne gönderilmiş, bazıları görevlerini yitirmiş, bir kısmı da iş yapmadan maaş alma rüşvetiyle susturulmuştu. 1876 Anayasası'nın babası olarak bilinen reform yanlısı devlet adamı Mithat Paşa'nın öldürülmesi olağan dışı bir olaydı. Mithat Paşa'nın arkadaşı, vatan şairi ve siyaset yazarı Namık Kemal, bir ay için hapse atılmış ve sonra Ege adalarından birine mutasarrıf olarak atanmıştı. Avrupa'ya kaçan muhaliflerin çoğu sultanın ajanlarıyla pazarlık yaparak geri dönmüştü. Abdülhamit kana susamış bir despot değil, daha çok işlerini gizlice yürüten bir padişahtı. Bulgaristan, Güney Sırbistan, Bosna Hersek ve Kıbrıs'ın yitirilmesi, binlerce göçmenin akın etmesi, geri kalan topraklardaki Müslümanların üzerindeki yükü biraz daha ağırlaştırmıştı. Padişah Abdülhamit politikasını bunların üzerine kurup, Osmanlı tahtının çevresindeki Türkler, Kürtler, Araplar ve Müslüman Arnavutlar arasındaki beraberliği güçlendirmeye çabaladı. Kendine Arap danışmanlar seçti ve Arap ve Kürt aşiret reislerinin oğulları için özel okullar açtı. Bürokratik Müslüman kuruluşlara ve camilerin yapımına destek verdi. Dini eğitimle yeni Avrupa öğretilerini bir araya getiren eğitim sistemine yatırım yaptı. Öğrencileri yüksek öğrenimin uzmanlık dallarına yönlendiren sivil ve askeri ortaokullar ülkenin dört bir yanında açılmaya başladı. Bu okulların amacı aydın ama dindar devlet memurları ve askerler yetiştirmekti. Ne var ki dini eğitimin yanı sıra yabancı kitaplardan tercüme edilerek kazanılmış bilginin katı disiplin kuralları içinde öğrenilmesi herkese çekici gelmedi ve yeni okullar devrimcilerin beşiği oldu. Kendinden önceki padişahlardan farklı olarak Abdülhamit yabancı Müslümanların desteğini alabilmek için halife ünvanından olabildiğince yararlandı. Teoride halife Hazreti Muhammed'in ardılı olarak tüm Müslümanların lideri kabul ediliyordu. Aslında Müslümanların tümü Osmanlı Sultanı'nın bu ünvanı taşımaya hakkı olduğunu kabul etmiyordu ve kabul eden çoğunluk bu durumun kendi politik görüşlerini etkilemesine her zaman izin vermiyordu. Müslüman uyruklarının sayısı yüksek olan Britanya, Rusya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra sömürgelerini genişleterek bu insanlara sahip olmayı uman Almanya ve İtalya, sultanın halife oluşu nedeniyle kendi çıkarlarının aksine bir İslam Birliği politikası sürdürmesinden korkuyorlardı. Gerçekten de Abdülhamit hem kendi konumunu güçlendirmek hem de Avrupalı büyük güçlerin üzerinde baskı yaratmak için İslamcı duyguları harekete geçirmeyi denemişti. Ama çeşitli politikalarının arasında yalnızca bir araç olan İslam Birliği'ne yaptığı yatırım sınırlı ve etkisizdi.
Ayrım sonu.